Ayrım 1. Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Atilla Ardalı. Seslendirenin elektronik posta adresi hierofant@hotmail.com. Hatay, İstanbul, Yozgat, Edirne, Rize, Ordu, Fatsa, Ankara, Niğde, Trabzon @hotmail.com. Kitabın adı Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar. Kitabın yazarı Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Kahraman. Kitabın türü edebiyat. Kitabın yayın evi Beyan Yayınları. Kitabın basıldığı tarih Ekim 1996. Kitabın baskı yeri İstanbul Umut Matbaacılık. Kitabın sayfa sayısı 408. Kitabın kapak resmi. Türk motifleri ile kaplı kapağın üst kısmında Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Kahraman Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar yazılı. Kitabın arka yüzü. Üzerinden bir asrı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen divan edebiyatı ile ilgili görüş ve düşünceler bir türlü aynı noktalarda toplanamıyor. Tersine en durgun ortamlarda bile söz ona gelip dayanınca azımsanmayacak bir hareketlilik göze çarpıyor. Bütün bir şiir geleneğini ters yüz eden Orhan Veli, ahir ömründe "Ben divan şiirini çok beğeniyorum. Divan şiirinden sonra bugüne kadar da Türkiye'de şiir yazılmadığını zannediyorum." diyebildiğine göre bu edebiyatın neden bu kadar tartışmaya yol açtığını dikkatle irdelemek gerekir. 1930-1940 yılları arasında bir 10 yıl boyunca yapılan tartışmaları, çeşitli tasnifler içinde değerlendiren bu kapsamlı ve yetkin çalışma, kuşkusuz tartışmayı bitirme amacı taşımamaktadır. Ancak tartışmada yer alanları ve konuyu masaya yatırarak, olayı kavramaya çalışanların zihinlerinde bir aydınlanmayı sağlamaktır. Kimlerin hangi kaygıları taşıdıkları, hangi niyetlerle tartışmaya katıldıkları, kimlerin hangi bileşkeleri yapabildiği, kimlerin hangi gerekçelerle, hangi sonuçlara ulaşabildiği veya hangi nedenlerle hiçbir yere varamadığı açıklık kazanmaktadır. Ve bütün bunlardan da daha da önemlisi, tartışmaların ışığında divan edebiyatının ne olup olmadığı konusu daha bir belirginleşmektedir. Kitabın kapak içi yazısı. Mehmet Kahraman 1953 yılında Balıkesir, Sındırgı'da doğdu. Orta öğrenimini Balıkesir'de yaptı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1976 yılında bitirdi. Uzun süre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. Öğretmenliğinin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdürdü. Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar 1930-1940 tez çalışması olarak hazırlandı. Mavera, Kayıtlar ve Yedi İklim dergilerinde Çağdaş Türk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı alanları ile ilgili çeşitli inceleme, araştırma ve kültürel denemelerini yayımladı. Yeni Devir gazetesinin kültür sanat sayfasında deneme ve şiir çalışmaları yer aldı. 1993 yılında atandığı Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyeliği görevinde bulundu. İçindekiler. Ön söz. Sayfa 7. Giriş. A. Hala süren bir tartışma. 13. B. Tartışmanın konusu divan edebiyatı. 15. C. Tartışmanın tarihi. 1930-1940. 16. 1. Hazırlık. A. Tanzimat öncesi. 16. B. İlk tepki. 20. C. Daha sistemli bir eleştiri. 29. D. Asıl kendini ortaya koyuş. 33. 2. 1930-1940 yılları. 42. D. Tartışmanın çevresi. 1930 ve 1940 yıllarında Türk edebiyatı ve Türk basını. 49. E. Tartışmanın nedenleri. 1. Farklı dünyalar. A. Divan edebiyatı dünyası. 53. B. Çağdaş Türk edebiyatı dünyası. 63. 2. Farklı kaynaklar. A. Divan Edebiyatı Kaynakları 71. B. Çağdaş Türk Edebiyatı Kaynakları 77. 3. Farklı yaklaşımlar. A. İçinden bakış 83. B. Dışından bakış 88. C. Sanatçı yaklaşım 92. D. Politik yaklaşım 98. E. Bölgeci yaklaşım 103. F. Akademik yaklaşım 106. G. İlgisizlik 107. 1. Bölüm. 1930-1940 yıllarının belli başlı polemikleri. 113. A. Milli Edebiyat. 114. B. Klasik Edebiyatımız. 130. C. Dehalarımız. 143. D. Ölçü. 165. E. Dil. 174. F. Şekil. 191. 2. Bölüm. Divan Edebiyatını Suçlamalar. 201. A. Zümre Edebiyatı. 202. B. Taklitçilik. 223. C. Mazmunculuk. 240. D. Sun'ilik. 250. E. Monotonluk. 262. F. Mahbubçuluk. 272. G. Meycilik. 283. H. Kelime oyunculuğu. 291. İ. Gayri insaniilik. 300. J. Darlık. 308. K. Dalkavukluk. 316. 3. Bölüm. Divan Edebiyatını Savunmalar. A. Çağıyla Uyumluluğu. 323. B. Toplumu Yansıtması. İçtimaiilik. 333. C. Kendi içindeki bütünlüğü. Eski yeni çatışmasının yokluğu. 346. D. Soyutluk. 357. E. Tasavvufi Öz. 374. Son Söz. 395. Bibliografya. 399. Ön Söz. Sayfa 7. Çağımız toplumlarının en önemli özelliği, kendi varlıklarını kültür içinde değerlendirebileceğimiz üretimleriyle ortaya koymaya çalışmalarıdır. Daha çok bir spor alanında gözlenen karşı karşıya gelmeler, kültür emperyalizmi denebilecek gizli planda tutulan çalışmalar ve biraz da ekonomik güç gösterileri bu çağdaş kültür için önemli örneklerdir. Bu alanda edebiyatı da bir yana atmamız mümkün değildir. Gerçi çağımız insanı göze veya en azından kulağa hitap eden iletişim araçlarının etkisi altında neredeyse kendi başına düşünemeyecek ve duygulanamayacak hale gelmiştir. Bu şartlarda onun eser okumaya ne zamanı ne de morali vardır. Halbuki büyük sanatçıların esere dönüşümü asıl yazılı edebi çalışmalar biçimindedir. Reklama uygulanan, politik alanında boy gösteren, günlük basında yer alan edebiyatsa yalnızca bir pratik zeka işidir. Biraz mantıkla davranmak ve karşı tarafın psikolojik şartlarını göz önünde bulundurmak yeterlidir. Gerçek edebiyatsa pratik zeka değil, üstün zeka yani deha işidir. Amacı da sözünü ettiğimiz faydacılığa ayarlı edebiyat çalışmalarından oldukça farklıdır. Yahya Kemal'in hayattayken kitaplarını bastırmamış olması ve Kafka'nın yazdıklarını müsveddeler halinde bir dostuna vererek kendisi ölünce yakmasını vasiyet etmesi bu konuda dikkate değer iki örnektir. Sayfa 8. Sokaktaki adam farkında olmayabilir ama az çok ilgilenenler bilirler ki bu türlü bir edebiyat da çağımız toplumlarının bu kendi varlıklarını ortaya koymalarında önemli bir yere sahiptir. Aklımıza Nobel Edebiyat Ödülü örneği geliyor ama onu gündeme getirmesek ve bu anlamda istatistikler ortaya koymasak da bu edebiyatın içinde yer alanların hep dikkat ettikleri bir konudur. Türk edebiyatını bu konuda değerlendirince pek de iç açıcı bir tablomuz yoktur. Halbuki bizim de edebiyat planında diğer toplumlar içinde bir yerimiz olabilmelidir. Ünü dünyayı tutan bir futbolcu gibi, bir ses sanatçısı gibi, bir bilim adamı gibi edebiyat alanında da sanatçılar vardır. Hem onlar yalnızca kendi toplumlarının adlarını değil, kültürlerini de duyururlar. Bizim böyle bir dehamızın yokluğunda küçük toplum oluşumuz yeterli bir açıklama değildir. Ekonomik adlandırmalar ancak o alandaki tabloları anlamlı kılar. Artık büyük toplum demeye de belki cesaretimiz yok ama böyle olma noktasında umutsuz da değiliz. Çağdaş toplumlar içinde önemli bir yerimiz olabilir. Bunun ilk şartı insanımızın kendi moral gücüne ulaşmasıdır. Bunu gerçekleştirdiğimiz an diğer bütün üstünlükler bu insanların gözünde küçülüverir. Edebiyat, daha doğrusu dehaların ortaya koyduğu eserler bu konuda kullanılabilecek en elverişli araçlardır. Hem gelecekte ortaya çıkmasını beklediğimiz bu tür eserleri besleme, hem de geçmiş dönemlerde çok değerli olduğu için gün yüzüne çıkardığımızda bu amaca hizmet etmek bakımından Türk edebiyat tarihine bir göz atmak, oralardan bu iki noktada yararlanmak gereklidir. Bu elbette bir göz atma ile değil, bu amaçla inceden inceye elemekle, değerli olan neler var onları bulup çıkarmakla mümkündür. Sayfa 9. Tezimizin yaklaşık olarak başlama noktası burasıdır. Türk edebiyat tarihinde en çok sözü edilen bir çıkış olarak divan edebiyatının bu değerli yanının olup olmadığı konusuna eğilelim istedik. Konuyu önce genel bir konumda ele aldık. Tanzimat'tan bu tarafa ele geçirebildiğimiz kaynaklar üzerinde yaptığımız kabataslak bir değerlendirme sonunda en karakteristik dönemin 1930-1940 yılları arasında olduğunu gördük. Böylece divan edebiyatı ile ilgili araştırmamızın söz konusu olacağı yıllar ortaya çıkmış oldu. İkinci adımda bu dönemde yayınlanmış bütün dergileri taradık. Gazetelerde de bu konuya ilişkin yazılar çıkmıştır. Nitekim dergilerde bu tür atıflarda bulunanlar vardır. Ama o zaman altından kalkamayacağımız kadar geniş bir malzeme yığınıyla karşı karşıya kalacağımızı hesap ederek birkaç örnek dışında genelde dergilerle yetindik. Çalışmamızın ilk yıllarında yaptığımız genel araştırmalar sonucu elde edebildiğimiz malzemeler üzerindeki değerlendirmeler, tezimizin gerek tarihi akışını, gerekse nasıl gerekçelerle ne tür sonuçlara varıldığını tespit etmemize yaradı. Onları bu bakımdan giriş bölümünde kullandık. Asıl bölümlerde ise sözlük gibi zorunlu kaynaklar dışında 1930-1940 yılları dışına çıkmadık. O yılların yayın hayatında yer almış malzeme üzerinde çalışmalarımızı yürüttük. Ancak bu malzemeyi değerlendirmede girişte tespit ettiğimiz zemini kullandık. Bu bakımdan girişe kıstaslar gözüyle bakılabilir. Araştırma için İstanbul Milli Kütüphane, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi, parantez içinde Eski Belediye Kütüphanesi, Ankara Milli Kütüphane, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphane ve Akhisar Zeynelzade Halk Kütüphanesi tamamen taranmıştır. Buna rağmen gözümüzden kaçmış dergiler olabilir. Sayfa 10. Araştırma yıllarında yayınlandığı için bu dönemdeki malzemeler içinde yer verilen kitaplardan bazıları daha eski yıllara ait yazıları içermiş olabilir. Bizim için yayın yılı önemli olduğundan bu ihtimali göz önünde bulundurmadık. Aynı malzemenin değişik bölümlerle olan ilişkisi nedeniyle birkaç yerde kullanılması belki güzel bir şey değildi ama onun bir tasnif çalışması sonucu ortaya çıkan bu bölümlerin birçoğu için ayrı bir kıymet taşıması söz konusudur. Bu bakımdan tekrar gibi gözüken yerler olabilir. Divan edebiyatını nitelemek için kullanılan kavramların birbirlerini hatırlatacak biçimde kullanılması da konuların iç içe girmesine neden olmuş, bu yüzden de tekrarlara düşürmüştür. Divan edebiyatı bir özel isim niteliği taşıdığı için yazımızda da bu tespite uyulmuştur. Birkaç genel örnek dışında kısaltma kullanılmamıştır. Bazı yazı sahiplerinin edebiyat alanında ün yapmış kişiler olmaması nedeniyle kimlikleri tespit edilememiş ve kaynakta da olmadığından soyadları belirtilmemiştir. Bibliografya bölümünde dönem dışı taranan dergiler yalnızca içindeki konumuzla ilgili yazıdan ötürü anılmıştır. Kitap listesi de dönem içi ve dışı olmak üzere iki grupta verilmiştir. Sınırlı imkanlar içinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda bütün dikkatlere rağmen önlenememiş eksikliklerden dolayı bağışlanacağımızı umarız. Çalışmamızla Türk kültür hayatına bir şeyler katabilirsek kendimizi mutlu sayacağız. Burada Uzun süren çalışmalarımız boyunca kıymetli zamanlarını, bilgilerini, emeklerini bizden esirgemeyen değerli hocam Profesör Doktor M. Orhan Oka'ya teşekkürü bir borç bilirim. Akhisar, 2 Aralık 1989. Mehmet Kahraman.